bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Metot üzerine konuşma, Descartes, 1. kaset 1. yüz, Dünya Klasikleri Kültür Dizisi, Sosyal Yayınlar, 2. basım, Mayıs 1984, Türkçe'ye çeviren K. Sahirsel, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir, okuyan Aslı Kamgözen. Dört kuralın bana yeteceği inancına vardım. Birincisi, doğruluğunu apaçık olarak bilmediğim hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmemekti. İkincisi, inceleyeceğim güçlükleri mümkün olduğu kadar bölümlere ayırmaktı. Üçüncüsü, en basit ve anlaşılması en kolay şeylerden başlayarak, en bileşik şeylerin bilgisine yavaş yavaş yükselmek için düşüncelerimi bir sıraya göre yürütmektir. Sonuncusu ise, hiçbir şeyi atlamadığımdan emin olmak için her yanda eksiksiz sayımlar ve genel kontroller yapmaktı. Aklını iyi kullanmak ve bilimlerde hakikati aramak için metot üzerine konuşma. Bu konuşma, bir dipnot, discourse, bilimsel, tarihsel ve bunun gibi bir konuda yazılan inceleme yazısı, dissertation, bir bilimin, bir sanatın ele alınıp incelendiği eser. Bu kelime, konuşmanın Latince çevirisinde dissertatio ya da denemelerin ara başlıklarında caput, bölüm olarak çevrilmiştir. Descartes, Messene yazdığı 27 Şubat 1637 tarihli mektupta eserinin başlığı hakkında şöyle diyor. Adını Tratei de la Méthode değil, Discours de la Méthode koydum. Bu da metot üzerine ön söz, preface ya da bildiri, avis demekle aynı şeydir. Böylece amacımın metodu öğretmek değil, sadece ondan söz etmek olduğunu göstermek istedim. Discourse kelimesinin Descartes'in mektuplarında plan ya da genel yapı anlamına geldiği de görülmektedir. Bu konuşma bir defada okunamayacak kadar uzun görülürse 6 bölüme ayrılabilir. Böylece 1. bölümde bilimlerle ilgili çeşitli düşünceler, 2. de yazarın aradığı metodun başlıca kuralları, 3. de onun bu metottan çıkardığı ahlak kurallarından birkaçı, 4. de metafiziğinin, 2 dipnot. 1644 tarihli Latince edisyonda, bakınız not 3, 4. bölüm alt başlığında metafiziğinin yerine metafiziğin deniliyor. Temelleri olan, Tanrı ile insan ruhunun varlığını ispat eden kanıtlar, 5. de yazarın araştırdığı fizik sorularının sırası ve özellikle yüreğin hareketiyle hekimliğe ait başka bazı güçlüklerin açıklanması ve sonra ruhumuzla hayvanların ruhu arasındaki fark, sonuncu bölümde de doğayı araştırmada şimdi olduğundan daha ileri gitmek için yazarın gerekli saydığı şeyler ve hangi nedenlerle bu konuşmayı yazdığı bulunacaktır. 3. Dipnot. Descartes'in sağlığında yapılan tek Fransızca edisyon 1637 tarihli edisyondur. Bunu izleyen edisyon 1644'te yayımlanan Latince çeviridir ve orijinal metne göre ayrıntılarda bazı ayrılıklar gösterir. Bu ayrılıkların en önemlileri bu notlarda belirtilmiştir. 1637 edisyonu bu okunulan başlangıç bölümüyle açılır. Bunu herhangi bir hurufat değişikliği olmaksızın 6 bölüm arka arkaya izler. Bölümler birbirinden yalnızca satır başı yapılarak ayrılmış ve satır kenarlarına 1. bölüm, 2. bölüm yazılmakla yetinilmiştir. 1644 tarihli Latince edisyonda iki fark dışında aynı tertiptedir. Bu iki fark şunlardır. Başlangıç bölümü alınmamış, buna karşılık satır kenarlarına 6 bölümden her biri için 1637 başlangıcından alınan ya da adapte edilen bir Latince başlık konulmuştur. Bu Latince başlıklar bu notlarda belirtilecektir. 1. Bölüm 1. Dipnot 1644 baskısının Latince başlığı Varie circa scientias considerationes. Bilimlerle ilgili çeşitli düşünceler. Sağduyu dünyada en iyi paylaştırılmış şeydir. 2. Dipnot 1644'ün Latince metninde en eşit şekilde bölüştürülmüş deniliyor. Sağduyu deyimi üzerinde pek sık rastlanan yanlış anlamayı önlemek için daha sonraki satırları okumak yeter. Descartes 10 yıl sonra 1647'de ilkelerin Fransızca ön sözünde biraz kışkırtıcı bir tonda ileri sürdüğü bir nosyonu yeniden ele alıp geliştirecek ve nüanslandıracaktır. Descartes bu ön sözde şöyle der: "Birçok zihinlerin, esprits, doğasını incelediğim zaman bunların arasında gerektiği gibi sevk ve idare edildikleri takdirde iyi düşünmeye ve hatta en yüksek bilimleri elde etmeye gücü yetmeyecek kadar kaba ve geri olanlarının hemen hiç bulunmadığını fark ettim. Akılla da ispat edilebilir bu zaten. Çünkü ilkeler açık olduğuna ve onlardan pek apaçık muhakemelerden gayrı bir yolla hiçbir şey çıkartılamadığına göre, bu ilkelere bağlı şeyleri anlayacak kadar zeka, esprit, herkeste her zaman vardır. Fakat ön yargıların, ki hiç kimse bunlardan büsbütün kurtulmuş değildir ve en çok zararını görenler de kötü bilimleri en çok inceleyip öğrenenlerdir. Engellemelerinden başka, orta zekalı kimseler de yeterince kabiliyetleri olmadığını sandıkları için inceleyip öğrenmeyi hemen daima ihmal ederler. Fakat hırslı olan öbürleri ise çok acele ettirdiklerinden çoğu zaman apaçık olmayan ilkeleri benimseyerek bunlardan kesinliği olmayan sonuçlar çıkarırlar. Bunun için güçlerine fazla güvensizlik gösterenlere eğer yazılarımı incelemek zahmetine katlanırlarsa bunlarda tamamıyla anlayamayacakları hiçbir şey bulunmadığını temin etmek isterim. Ama diğerlerine de şu uyarıda bulunmak isterim ki en mükemmel zekalar bile yazılarımda anlaşılmasını amaçladığım şeylerin hepsini anlamak için çok zaman ve dikkat harcamak ihtiyacındadırlar. Descartes, Montaigne'in adını görünüşe göre yalnız bir kere bir mektubunda hayvanların ruhu dolayısıyla anar. Bakınız 5. bölüm not 15. Fakat denemeleri büyük bir dikkatle okuduğu ve bunlardan farklı düşündüğü zaman bile bunların etkisini derinden taşıdığı kesin gibidir. Örneğin, konuşmanın bu pasajı ile denemelerin kitap 1, bölüm 14'teki bir cümlesi arasında bir yakınlık kurulabilir. İnsanların hepsi de bir türdendir ve anlamak ve hüküm vermek için azlığı çokluğu bir yana benzer aletlerle, benzer araçlarla donatılmışlardır. Ya da, genellikle söylendiği gibi, doğa bize nimetlerini bölüştürürken en adil bölüştürmeyi sağduyu da yapmıştır. Çünkü hiç kimse yoktur ki doğanın kendisine verdiği sağduyudan hoşnut olmasın. 2.25. Çünkü her insan kendi payının o kadar iyi olduğunu sanır ki başka her şeyde en güçlü memnun olanlar bile kendilerinde bulunan sağduyudan fazlasını arzu etmezler. Herkesin birden bunda aldanmış olmasına ihtimal verilemez. Fakat bu, daha çok özellikle sağduyu ya da akıl denilen iyi hüküm vermek ve doğruyu yanlıştan ayırmak gücünün bütün insanlarda yaratılıştan eşit olduğunu gösterir. Böylece kanılarımızın başka başka olması, bazılarımızın ötekilerden daha akıllı olmasından değil, sadece düşüncelerimizi ayrı ayrı yollardan götürmemizden ve aynı şeyleri göz önünde bulundurmamamızdan ileri gelir. Çünkü sağlam zihinli olmak yetmez. Asıl olan onu iyi kullanmaktır. En büyük ruhlar, en yüce iyilikler kadar en büyük kötülükleri de işleyebilirler. Ve pek yavaş yürüyenler de eğer daima doğru yolu izliyorlarsa, koşup da doğru yoldan uzaklaşanlardan daha çok ilerleyebilirler. Bana gelince, ben hiçbir zaman, hiçbir alanda kendi zihnimin herkesinkinden daha mükemmel olduğunu sanmadım. Hatta çok zaman başka bazı kimseler kadar çabuk ve kolay kavrayan bir düşünceye, açık ve seçik bir hayal gücüne, geniş ve iyi hatırlayan bir belleğe sahip olmayı diledim. Zihnin mükemmelliğini sağlayan bunlardan başka nitelikler de tanımıyorum. Çünkü akıl ya da sağduyunun bizi üstün kılan ve hayvanlardan ayırt eden biricik şey olması dolayısıyla herkeste tam ve bütün olduğuna inanmak ve bu konuda aynı türden bireylerin suret ya da doğalarında değil de yalnız ilineklerinde azlık ya da çokluk bulunduğunu söyleyen filozofların ortak kanısını paylaşmak istiyorum. 3. Dipnot. Descartes bu dört kelimeyi iskolastik felsefedeki teknik anlamlarıyla kullandığını belirtmek için onların altını çiziyor. Uzmanlar onun sözlüğünde aynı kaynaktan gelen ve hiç yadırgamadan kullandığı daha birçok terimler bulunduğunu gösteriyorlar. Buna bakarak onun istediğinden ve de söylediğinden fazla Aristotelesçi olduğu sonucuna varılmamalıdır. O, sadece gençliğinde kendisine de verilen ve çevresinde hala kullanılmakta olan bir takım aletleri sırası düştükçe kendi tarzında kullanmaktadır. Nitekim benzetme pek uygun düşmese bile bizler de bugün eksistansiyelistler ya da strukturalistler tarafından günlük dile sokulan bazı deyimleri sık sık kullanmıyor muyuz? Descartes'tan sonra özellikle bazı kartezyen deyimlerin buna benzer bir şekilde belirli değerlerini kısmen kaybederek klasik dile yerleştikleri görülecektir. Fakat söylemekten çekinmeyeceğim ki gençliğimden beri mutlu bir rastlantıyla beni bir takım düşünce ve düsturlara götüren bir yol üzerinde bulundum. 4. Dipnot. Bu kelime vesilesiyle konuşmada yürüyen adam teması üzerinde rastlanılacak imaj ve istiarelerin bolluğuna şimdiden işaret etmek isteriz. Dikkat edilmesi gereken bir noktadır bu. Belli bazı kelime ve benzetmelere bu düşkünlük, Descartes'in insan olarak karakterinin temel bir ögesini ortaya koymaktadır. Onlarla bir metot kurdum ve bu metotla sanırım bilgimi derece derece arttırmak ve zihnimin fakirliği ömrümün kısalığı el verdiğince yüksek bir noktaya kadar yavaş yavaş onu çıkarmak imkanını buldum. Çünkü daha şimdiden bu metottan öyle meyveler topladım ki her ne kadar kendi hakkımda verdiğim yargılarda övünmekten çok güvensizlikten yana değilsem de bütün insanların girişip yaptığı işlere filozof gözüyle bakınca içlerinde bana boş ve beyhude görünmeyen hemen hiçbirini bulamasam da şimdiye kadar hakikatin araştırılmasında gösterdiğimi sandığım ilerlemeden büyük memnunluk duymaktan, gelecek içinde büyük umutlar beslemekten geri kalmıyorum. 5. Dipnot. Bu nokta konuşmanın 6. bölümünün konusunu oluşturacaktır. Öyle ki insanların 6. Dipnot. Yani az sonra 1. bölümün 17. notunun tekabül ettiği pasajda da görüleceği gibi kendi imkanlarından başkasına sahip olmayan, teolojinin ışığından yararlanamayan insanlar kastedilmektedir. Sade insanların İşleri arasında sağlamca, iyi ve önemli olan bir tanesi varsa o da benim seçtiğim iş olduğuna inanmak cesaretini gösteriyorum. Ama yine de aldanabilirim. Altın ve elmas yerine aldığım şey biraz bakır ve camdan başka bir şey olmayabilir. Kendimizle ilgili şeylerde ne kadar aldandığımızı, dostlarımızın yargılarının da bizden yana olduğu zaman ne kadar şüpheyle karşılanmak gerektiğini bilirim. Fakat ben bu konuşmada hangi yolları izlediğimi göstermekten ve hakkında herkesin bir yargıda bulunabilmesi için de hayatımın bir tablosunu çizmekten pek memnun kalacağım. 7. Dipnot. Böylece konuşma adından zannedilebileceği gibi teorik bir ekspoze değil, fakat fikri, spritüel, bir otobiyografi olacaktır. Hatta şöyle de denilebilir. Konuşma bir otobiyografiden de çok kendi geçmişi üzerine eğilen ve ona her şey olup bittikten sonra bir anlam, adeta bir doğruluk vermeye çalışan bir insanın aktüel yani yaşadığı ana ait düşünüşüdür. Bunun için Lafiche-Jesuit Koleji'nin öğretim sisteminin tarihsel realitesiyle Descartes'in buna dair sunduğu tablo arasında bazı tarihçilerin varlığını belirttikleri aykırılıklara fazla şaşmamak gerekir. Kaldı ki Lafleche'in çerçevesini aşan ve Potier'deki hukuk öğrenimine kadar uzanan bir tablodur bu. 1. bölümün aşağıdaki 11. notuna bakınız. Hakkımda edinilen kanıları öğrenmek benim için yeni bir bilgi edinmek aracı olacak. 8. Dipnot. Gerçekten de Descartes kitabı üzerinde bir tartışma uyandırmak, değerlendirmelere yol açmak için çok uğraşmıştır. Bu konuda 6. bölümün 17. notuna bakınız. Ve ben bunu da kullana geldiğim öteki araçlara ekleyeceğim. Şu halde amacım burada herkesin aklını iyi kullanması için gereken metodu öğrenmek değil, yalnız kendi aklımı ne şekilde kullanmaya çalıştığımı göstermektir. Başkalarına öğütler vermeye kalkışanlar kendilerine onlardan daha usta ve becerikli sansalar gerektir. Onun için en ufak bir şeyde aldanırlarsa kabahat kendilerinindir. Fakat içinde taklit edilecek bazı örneklerin yanı sıra belki takip etmemekte haklı olunacak başka birçokları da bulunacak olan bu yazıyı sadece bir tarih ya da dilerseniz bir masal gibi sunarken 9 dipnot. Oldukça muammalı gözüken bu masal nosyonu, Descartes'in düşüncelerini dayandırmaktan hoşlandığı nosyonlardan biridir. Onun masal dediği şey, bir çalışma hipotezinden az fazla bir değer taşır. Dünyanın masalı olsun, insanın masalı olsun ya da burada olduğu gibi kendisinin masalı olsun, daima hayali bir inşa söz konusudur. Bu hayali inşanın içerdiği bütün mantıksal sonuçlar yavaş yavaş geliştirilerek sonunda gözlenilen realite ile kaynaşıp özdeşleşirler. Descartes burada şunu demek ister gibidir. Kabaca sadeleştirerek söylüyoruz. Ben nesnel olarak şimdi şurada anlatacağım gibi miydim bilemem. Ama önceki halim bugün bana nasıl görünüyorsa onu aynen öyle anlatacağım. 1. bölümün 7. notuna bakınız. Bunun kimseye zararlı olmaksızın bazılarına yararlı olacağını ve herkesin açık yürekliliğimi beğeneceğini umuyorum. Daha çocukken edebiyat ve bilimle beslenmiştim ve onlarla hayata yararlı bir şeyin açık ve sağlam bilgisinin edinilebileceğine inandırıldığım için onları öğrenmeye sonsuz bir istek duyuyordum. Fakat sonunda adet olduğu üzere insanı bilginler sırasına sokan bu okuma süresini bitirir bitirmez görüşümü tümüyle değiştirdim. Çünkü öylesine içinden çıkılmaz şüphe ve yanlışlıklar içine düşmüş bulunuyordum ki okumaktan edindiğim biricik yarar bilgisizliğimi gittikçe daha iyi görmek olmuştu adeta. Oysa Avrupa'nın en ünlü okullarından birinde bulunuyordum. Ve eğer yeryüzünün herhangi bir yerinde bilgin insanlar var idiyse onların da herhalde benim bulunduğum okulda okumuş olmaları gerektiğini sanıyordum. Orada başkaları ne öğreniyor idiyse ben de hepsini öğrenmiştim. Hatta bize okutulan bilimlerle yetinmeyerek elime geçen en meraklı ve en nadir değerde sayılan bilimler üzerine yazılmış bazı kitapları da gözden geçirmiştim. 10. Dipnot. Pratiere göre meraklı denen bilimler az kişilerce bilinen ve kimya gibi optiğin aynalar ve dürbünlerle olağan dışı şeyler gösteren kısmi gibi özel sırları olan bilimlerle yıldız falcılığı, astroloji judiciare, el falcılığı, toprak falcılığı gibi bazı sözde bilimlerdir. Hatta ruhlarla ilişki kurmayı kabale, büyücülüğü ve bunun gibi de bunlara katarlar. Descartes biraz daha aşağıda, 1. bölümün 19. notunda belirtilen yerde giderek meraklı bilimlerden koptuğunu söyler. Bununla birlikte Descartes'in gençliğinde okültünizm ve ezoterizmin bazı şekillerine sempati duyduğunu da belirtmek gerekir. Bu sempatinin izlerine aşağı yukarı 24 yaşına kadar onda rastlanır. La Flèche Koleji'nde bulunduğu dönemde kolejin hocalarından P. François meraklı bilimler konusunda uzmandı. Bununla birlikte başkalarının hakkımdaki yargılarını da biliyor ve her ne kadar sınıf arkadaşlarımdan bazıları hocalarımızın yerini doldurmak için seçilmiş idiyseler de gene de onlardan aşağı tutulmadığımı görüyordum. Nihayet güçlü zihinler bakımından yüzyılımız bana önceki yüzyılların herhangi biri kadar gelişkin ve verimli görünmekteydi. Bu da bana bütün öbür yüzyıllar hakkında yargıya varmak cesaretini ve aldığım telkinlerle daha önceleri varlığını umduğum bir doktrinin yeryüzünde bulunmadığını düşünmek serbestliğini veriyordu. Böyle olmakla birlikte okullarda okutulan dersleri beğenmiyor değildim. Biliyordum ki okullarda okutulan diller eski kitapların anlaşılması için gereklidir. Masalların nefaseti zihni açar. Tarihlerin ünlü olayları onu yüceltir ve anlayarak okununca bunlar muhakemenin gelişmesine yardım ederler. Bütün iyi kitapları okumak, onları yazmış olan geçmiş yüzyılların en kültürlü insanlarıyla bir konuşma gibidir. Hatta onların bize fikirlerinin sadece en iyilerini gösterdikleri, üzerinde inceden inceye düşünülmüş bir konuşmadır bu. 11. Dipnot. Okumanın ve az ileride de yolculuğun yararları hakkındaki bu görüşler, Montaigne'in görüşlerine son derece yakındır. Denemeler, Kitap 1, Bölüm 26. Belagatin eşsiz güçleri ve güzellikleri, şiirin pek çekici ve büyüleyici incelik ve tatlılıkları 12 dipnot. Descartes şiirden hoşlandığını her zaman söylemiştir. Özellikle Latin şiirlerini iyi tanıdığı anlaşılmaktadır. Tek andığı, o da bir defa Fransız şairi Théophile de Vaux'dur. 1619 ya da 1620'de kaleme aldığı muammalı Capitationes Private, özel düşüncelerinde Latince olarak yazılmış şu garip nota rastlıyoruz. Derin düşüncelere filozofların yazılarından çok şairlerde rastlanması hayret uyandırabilir. Bunun nedeni şairlerin yazarken heyecanın ve hayal gücünün araçlarından yararlanmalarıdır. Bizde bilimin tohumları vardır. Tıpkı çakıl taşı içinde durur gibi durur bu tohumlar bizde. Bu tohumları filozoflar aklın araçlarını kullanarak çıkarırlar. Şairler ise onları hayal gücünün araçlarıyla fışkırtır, hatta kıvılcımlandırırlar. Matematik bilimlerinin meraklıların merakını gidermek için olduğu kadar bütün sanatları kolaylaştırmak, 13 dipnot. Uzmanlık alanı, teknik, meslek, usul, hile. 1644 tarihli Latince metin, in operibus, quibus libet, pertiendis, her çeşit işleri mükemmelleştirmek. Ve insanların işini hafifletmek için çok işe yarayabilen pek ince buluşları vardır. Ahlaktan söz eden yazılarda ise pek yararlı birçok öğretilerle erdem yönünde birçok özendirmeler de yer alır. İlahiyat, cennete gitmenin yollarını öğretir. Felsefe, insana her şeyden doğruya benzer şekilde söz etmek ve kendisini daha az bilgili kişilere beğendirmek imkanını verir. Hukuk ve hekimlikte öteki bilimlerdeki mensuplarına itibar ve servet sağlarlar. Ve nihayet bütün bilimleri, hatta en hurafeli ve en yanlışlarını bile gerçek değerlerini tanımak ve aldatmalarından sakınmak için incelemek gerektir. Fakat dillere, hatta eski kitaplarla tarihleri ve masalları okumaya oldukça zaman verdiğimi sanıyordum. Çünkü geçmiş yüzyılların yazarlarıyla konuşmak, seyahat etmekle hemen hemen aynı şeydir. Kendi gelenek ve göreneklerimiz hakkında daha sağlam bir yargıya varmak ve hiçbir şey görmeyenlerin yaptığı gibi modalarımızın tersi olan her şeyin gülünç ve akla aykırı olduğunu sanmamak için başka ulusların adetleri ve ahlakı hakkında bazı şeyler bilmekte yarar vardır. Fakat insan seyahatlere çok zaman harcayınca sonunda kendi ülkesine yabancı olur. Ve geçmiş yüzyıllarda yapılan şeylere fazla merak gösterince kendi yüzyılında olup bitenlerden pek bilgisiz kalır. Masalların birçok olayları aslında mümkün olmadıkları halde mümkünmüş gibi hayal ettirmeleri bir yana, en sadık tarihler dahil olayları okunmaya daha layık hale getirmek için onların değerini değiştirip artırmasalar bile hemen her zaman en adi ve en az tanınan halleri ihmal ederler en azından.